Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Hocam iyisiniz, afiyettesiniz.
Allah'a şükür.
Nörobiyolojik olarak nasılsınız? Yani birkaç şekilde sormak lazım değil mi? Nasılsınız?
Evet, evet. Yani nörobiyolojik olarak iyi olmak için insanın kalbinin de iyi olması lazım. Biz kalpteki iyiliği sağlık konusuna o kadar dahil etmiyoruz yani. Mevlana hocam Mesnevi'de şey diyor. Hayal bir tohum gibidir diyor. Eğer iyi hayal kurarsan kalbinde ondan güzellikler çıkar diyor. Eğer kötü bir hayal kurarsan diyor ondan dikenler çıkar. Dolayısıyla hayalin etkisini biz hocam genellikle hayalperestlik böyle görüyoruz. Halbuki insan hayalsiz yaşamamalı, bir hayali olmalı ve hayalleri de güzel olmalı ki kalbinde onları büyütecek ki bu ne olsun beynine yansısın yani.
Mevlana'nın bu konudaki vurgusu öyle güzel ki hocam sanki mübarek bu günleri görmüş. Yani sanki şöyle diyor, ne düşünüyorsan sen olsun.
Evet.
Eğer diyor gül bahçesinde olduğunu düşünürsen gül bahçesindesin.
Evet.
Gülsün. Yok diken olduğunu düşünürsen sen bir dikensin diyor.
Evet.
Sobaya layıksın. Hatta başka bir yerde yılanlarla beraber olan bir adam kendini gül bahçesinde düşünse gül bahçesinde olur. Düşüncenin gücünü hakikaten Mevlana Hazretleri çok güzel açıklıyor
evet,
hocam.
Evet evet. Orada düşünce kelimesi, düşünce diye çevrilenlerin bir kısmı hocam hayal aslında. Ve hayali vurguluyor aslında.
Aslında hayal ettiğin gibisin demek istiyor. Tabii
evet,
ki
yani. Evet. Yani düşünce önemli ama hayal de önemli. Hatta büyük İslam bilgesi Gazali hocam insanın bir de batini yani içsel duyu organlarından bahsediyor. Bir tanesi mütehayyile. Mesela diyor kuş vardır, at vardır ama sen kanatlı at hayal edersin. Ha sonra bunu musavvire ve mütefekkire güçlerini kullanarak bunu bir şeye dönüştürürsün. Bir teknolojiye dönüştürürsün. Dolayısıyla şey olağanüstü derecede önemli. İnsanın hayal gücünü kullanması. Einstein da hocam kendi dehasını şeye borçlu görür. Çocuksu hayal gücüne borçlu görür. Ben sadece bir şeyden bahsedeyim. İki örnekten bahsedeyim hocam. Hayale girmişken. Bir 16 yaşındayken hocam Einstein şeyi hayal ediyor. Bir ışık hüzmesine binmiş ve o ışık hüzmesiyle beraber uzayda seyahat ediyor. Mesela hani o zamanlar için şu anda tabii son derece olağan da o zamanlar için beklenecek bir hayal değil. Şimdi ışık hüzmesi üzerinde ışık hızıyla gidiyorsunuz yani. Böyle bir uzayı keşif merakı 16 yaşında. Sonra Einstein'ın kullandığı bir teknik var hocam şekerleme. Diyelim ki kanepeye yaslanıyor hocam. Eline diyelim ki bir diyelim ki anahtarlık alıyor alta tepsi koyuyor. Böyle şey derken dalmışken elinden şey düşüyor diyelim ki. Anahtarlık düşüyor
şey
tepsiye uyanıyor. O an aklına gelen tasavvufta hocam yakaz hali denmiyor mu buna?
Evet.
Uykuyla uyanıklık hali. O anda hocam aklına hayaline gelen şeyleri not alıyor ve bunları da bir bilgi kaynağı olarak kullanıyor.
Aslında hocam sufiler bu konuda çok ehemmiyet veriyorlar. Tefekkür etmeye, hayal kurmaya, hatta hayal alemi diye İbn Arabi'de çok var.
Evet.
Bu rabıta denen şey aslında hocam hayaldir.
Evet.
Yani şuraya güzel insanlar geliyor. Yani siz bir teknolojik insansanız sağınızın adamını düşünüyorsunuz. Biz ilahiyatçıyız. Biz de Peygamber Efendimiz'i, sahabeyi, müfessirleri, muhaddisleri Allah dostan düşünüyoruz. Onları hayal ettiğiniz zaman onlarla beraber gibi oluyorsunuz. Çünkü şuur altı hayal ile gerçek arasındaki farkı anlayamıyor. Yani ben şimdi kötü hayal ettiğim zaman onu yaşamış oluyorum esasında.
Hocam,
bazı insanlar vardır mesela kötü bir şey anlatır. Sanki o hali yaşıyormuş gibi terler, kızarır, bozarır, sesini yükseltir, ağzından salyalar akar falan.
Evet.
O anı yaşıyor değil mi hocam?
Kesinlikle. Böyle. Hocam nörobilimde Norman Doç'un Beynini Değiştir diye bir kitabı var. Diyelim ki Naim Süleymanoğlu hocam çıkıyor antrenman yapıyor. Rekortmen halterciğimiz ruhu şad olsun. Fiziksel antrenman yapıyor. Koşuyor artı ağırlık kaldırıyor vesaire. Ve o esnada beyin sinir sistemi ve kaslardaki hareketlilik ölçülüyor %30. Diyelim ki hocam Naim Süleymanoğlu oturuyor, elleri dizinin üzerinde koltuğa oturuyor ve hayalinde şeyi canlandırıyor. Ben şu anda antrenman yapıyorum. Ve o esnada gene elektrotlar, MR cihazı vesaire devrede. Şimdi gerçek antrenman yaptığı zaman sinir akımları ve kaslardaki hareketlilik %30 iken hayalini kurduğunda %22. Yani neredeyse gerçeği kadar. Onun için insanın duygusal anlam yüklediği bir hayalinin olması onun için olağanüstü bir çekim gücü oluyor. O nedenle hayalperest olmak yanlış ama hayalsiz kalmak da yanlış. İnsanın duygularını da dahil ettiği bir hayali olmalı ve onu alıp götürmeli.
Hocam hayalperest sanki hayal aleminde yaşayan, hayallerini gerçekleştirmek için gayret etmeyen insan demek. Halbuki
doğru.
Hayal gören insan eğer o hayalleri için uğraşıyorsa, çalışıp çabalıyorsa, o hayaller hocam bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri rüya ile alakalı olarak şöyle söylüyor. İnsan diyor kendisini rüyada padişah görürse padişah olmaz. Ama o rüya bir göstergedir. Yani sen hayal aleminde padişah oluyorsan gerçek alemde de yani bir şey sultanı olabilirsin. Gönül sultanı, psikoloji sultanı, paranın sultanı olabilirsin. Çalış, gayret et. Sende bu kapasite var demek. O büşra dediğimiz rüyalar bize müjdeler getiriyor. Hmm. Bak sen kendi rüyanı şöyle gördün. Sende bu kapasite var. Yani Allah alem diğer hayvanlarda böyle bir rüya görme var belki de hayal kurma onlarda yok. Veya kötü hayal kuruyor onlar sadece onu söyleyeyim. Hani hep savunma refleksi içinde kaçıyorlar. Biz ise pozitif hayal kurma gücüne sahibiz. Ama şunu da söyleyeyim biz Türk kültürü hocam en çok savaştığımız maalesef öldürdüğümüz yönümüz de bu hayal kurma yönümüz. Yani çocuklarımızın hayal kurmasına, gençlerin hayal kurmasına pek müsaade etmiyoruz. Hep böyle her şey gerçek olsun, bir anda maddeye sahip olsunlar gibi biraz daha böyle kestirmeden gidiyoruz. Bu çok yanlış.
Evet çok yanlış. Bir de tabii hayal gücünün yerini dolduran bir şeyler var hocam. Reels videoları ve TikTok'lar. Şimdi hayal gücü, eskiden hocam boş zaman diye bir şey vardı ve boş zaman etkinlikleri vardı doldurmak için. Şimdi ise hocam hiç boş zaman yok. Bu ne oluyor? Hayal gücünü kullanmaya imkan vermiyor. Artık ne hayal edecekse zaten Reels videolarında ya da TikTok'ta ya da YouTube'da o hayal yapılmış oluyor. Halbuki orada sen seyircisin, özne değilsin. Seninki daha basit bir hayal olabilir ama sen kurduğun zaman ne oluyor? Seni motive ediyor, harekete geçiriyor. Ve biz böylece hayallerimizi buharlaştırıyoruz.
Hocam şöyle bir şey okudum ben bu Reels ile alakalı, bu TikTok'lar şunlar bunlar. Ben hocam şimdi şahsen görüyorum ya, beynim çok yorulmuyor. Ama ben sizi ekranda görsem, ekran beni belki 10 kere daha çok yoruyor. O hızlı hareketler, o bilgi bombardımanı, değişik görüntü bombardımanı, reklamlar tefekkür yapmaya vakit bırakmıyor. Yani bir aslanı doğada görmek, bir ağacı doğada görmek, ağaca yaslanıp tefekkür etmekle ya gökyüzüne bakmakla ekran karşısında ağacı görmek, aslanı görmek çok fark var aslında.
Kesinlikle çok var. Bu konuda özellikle vurgu yapılır hocam. Beynimizde hipokampüs diye bir parça var. Deniz atı demek. Hipokampüs. Özelliği şu. Bizim öğrendiklerimizi hocam, gün içerisinde öğrendiklerimizi, yaşadıklarımızı biz gece uyurken elden geçiyor. Uygun gördüklerini uzun süreli belleğe gönderiyor. Özellikle duygusal anlamı olanları uzun süreli belleğe gönderiyor. Önce onları yani. Diğerlerini ise diyor ya geri dönüşüm kutusuna ya da geri dönüşmeyen kutuya. 24 saatlik döngü. Şimdi gün içerisinde öğrenmelerimiz var. Ama özellikle gençler ve çocuklarda aşırı derecede Reels videosu izliyor ya hocam. Hipokampüsün kapasitesini zorluyor. Bu benziyor. Cep telefonunun şarjı bitiyor. Bir sürü program açık, uygulama açık. İşte mesaj geliyor arkadan. Diyor ki şarjı korumak için arka planda kullanmadığın şeyleri, uygulamaları kapat diye.
Veya hocam resim haznesi doldu, hafızası.
Evet,
resimleri
evet.
Sil, yeni resim çekmek için. Veya yeni mesaj almak için. Eski mesajları sil diyor hocam. Aynı değil mi?
Evet, evet. Şimdi Reels videoları hipokampüsü bu kadar doldurunca ne oluyor? Şimdi orada Reels videolarında ve TikTok'ta, YouTube'da gördükler hocam çok enerjik, hızlı ve etkileyici şeyler. Dolayısıyla hayatın rutinine ait daha sade olan şeylere yer kalmıyor. Çok özür, buna mallaşmak deniyor. Yani mesela yönünü göremiyor, hatır sormak, misafir gelmiş hoş geldin demek aklına gelmiyor.
Çünkü beyin dolmuş artık.
Dolmuş evet. Hani bazen böyle siz de yaşamışsınızdır hocam. Çok yoğun bilimsel bir çalışma içerisindesiniz. Size biri bir şey der, bakarsınız cevap bile veremezsiniz. Yani niye? Çünkü o öbür alemdesiniz yani. Orada bilim alemindesiniz yani. Böyle durum bu yeni kuşak açısından büyük oluşturuyor.
O yüzden hocam çocuklarımızın bu ekran bağımlılığından ne kadar koruyabilirsek, yani doğada gezi yaptırabiliriz, hadi beraber cami ziyareti yapalım, tarihi yerlere gidelim, gel beraber biraz spor yapalım. Hocam ne kadar kurtarabilirsek çocuklarımızı o kadar kar. Tabii evet. Şunu da söyleyeyim, çocuklarımız 24 saat bu ekranlarla beraber olmak istiyorlar. Artık anne babaların işi çok zor. Akıllı ve güzel taktikler geliştirmemiz lazım. Tabii illa böyle yasaklamaktan çok alternatif güzel vakit geçirme imkanları bulabiliyorsak.
O dediğiniz işte güzel vakit geçirmek. Şimdi güzel vakit geçirmek değil de kalk ders çalış dediğin zaman ne oluyor? Olmuyor. Ama diyelim ki birlikte eğlenceli bir şey yapmak olsa, bir de bunları bebeklikten itibaren hocam alıştırmak gerekiyor. Yani anne baba genellikle, özellikle babalar hocam, çocuk biraz büyüsün, biraz ele gelsin, ondan sonra ilgileneyim deme modundadır.
Çok
yani.
Yanlış halbuki.
Çok yanlış tabii. O bağların daha böyle ilk günlerden itibaren kurulması lazım. O yakınlığın ki çocuk şeyi hissetsin. O yakın olmanın keyfini hissetsin ve daha sonra da birlikte olmaya çalışsın.
Hocam hayalden geldik ama gerçek gündeme dönelim şimdi.
Evet.
Gerçek gündemimiz şeytanı lainin, Allah'ım sen beni saptırdın diye Allah'a suç isnat ediyordu. Ben oradan biraz size şeyden bahsetmiştim. Bu kurbanlık psikolojisi esasında.
Evet.
Ya ben işte okuyacaktım da Urfa'da Oxford var diye buna bahsetmiştik ya.
Evet.
Ya arkadaşım Urfa'da Oxford'da var. Urfa'da ne Cezeriler çıkmış, ne Heysemiler çıkmış o civardaki bölgelerden.
Evet.
Hem de kaç bin sene önce çıkmış.
Evet.
İnsan yeter ki hocam kafaya bir şey koysun. Şimdi hocam o şeytanın bu şeyden sonra Rabbimiz diyor ki Esra'cı bile Bakara Suresi ayet 208'de وَلَا تَتَّبِيُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Şeytan ne yaptı? Saygı göstermesi gereken insan saygı göstermedi. Edepsizlik yaptı. Suçu kendi işledi. Allah'a atfetti. Halbuki Adem Aleyhisselam suç işledi ama suçu kendisine, affedildiği Allah'a atfetti. Demek ki bu tür şeytanın yaptığı işler, kibir demiştik hatırlarsanız. Evet, narsizm demiştik. Allah ya şeytanın peşinden gitmedi. Şimdi hocam normal psikoloji şeytan diye bir şey yok. Adam niye narsist oluyor? Diyorlar ki efendim bunu ben tartışıyorum psikologlarla. Çok yetersizlik duygusu var içinde de. İşte narsist olarak onu dengeliyor falan. Bu olabilir. Olmaz demiyorum. Ama İmam Gazali'nin ve bizim...
Ama bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltiyor bu arada yani.
Bu ayrı bir konu ama bir de şu var. Sufi kitaplarında şeytanı örnek almadan bahsediyor. Adam gayet özgüveni yüksek, her türlü sıkıntısı yok. Tamam. Bir de şeytanın peşinden gittiği için narsist olabiliyor. Bunu bilmiyorlar normal psikologlar. Dedim yani siz bunu söylüyorsunuz ama her yetersiz kimse narsist olmuyor.
Evet.
Nice ezilen insanlar var veya nice şımartılı insanlar var. Çok şımartılı da halde yine mütevazi, narsist değil. Dedim bir de şeytandan gelen bir vasıf var. Şeytan bize ya sen büyüksün, sen kocaman bir adamsın, sen akıllısın, sendeki beyin kimsede yok.
Evet.
Falan diye bize devamlı fısıltı yapıyor ya şimdi. Bu fısıltıyı normal psikoloji kabul etmediği için bunu bir kabul etmiyorlar. Halbuki Rabbimiz diyor Kur'an'da şeytanın peşinden gitmeyin. Şimdi biz de tabii tasavvuf psikolojisi yapıyoruz. Şeytan diye bir düşman olduğunun farkında olalım. Önce bunu kabul edersek, bunu Mevlana Hazretleri çok güzel bir tabir söylüyor. Sen suda yürürsün diyor. Suyun dibinde bir diken vardır, ayağına batar. Acıtır ama sen dikeni göremiyorsun. Ama diken gerçek. Aynen bunun gibi şeytan her zaman bize duygularımızla oynuyor. Hep kötü yorumlamamızı, pesimistiz
peki,
yapmamızı
yapıyor. Peki hep suç şeytanın mı yani hocam? İnsanın kendisinin, insanın nefsinin burada bir şeyi yok mu?
İşte dediğiniz gibi hem şeytana melek. Şeytan bize kötülüğü efendim fısıldıyor. Melekler güzelliği fısıldıyor. Tercih bizim. Yoksa şeytan vazifesini yapıyor. Orada bizim yapacağımız iş tercih etmek.
Şimdi mesela bazı kötülük yapan insanlar şeytan dürttü der. Yani şey o da sorumluluğu şeytana atıyor.
O da yanlış. O da yanlış işte. Hatta Kur'an'da ayette var.
Evet.
Şeytan buyuruyor ki estağfurullah fela telumuni ve lumen fısakım. Beni diyor kötülemeyin. Kendinizi kötüleyin. Ben size bir şeyler fısıldadım. Düştünüz peşime. Melek de fısıldadı. Onun peşine düşseydin.
Evet.
Tercih senin yani. Şimdi böyle olunca hocam modern psikoloji insanı sadece beyin, hormonlar, içimizdeki istekler bundan ibaret sayıyor. Hatta bir kısım üşütük akımlar da kafasına gelen her fikri de kendinden zannederek aklıma şu geldi yapayım diye, bu da yanlış yani. Biz şimdi tasavvuf psikolojisinde diyoruz ki bak fikirlerin kaynakları vardır. Şeytandan gelirse kötüdür.
Evet.
Melekten gelirse iyidir, peşinden git. Nefsinden gelirse bir bak. İyi de olabilir, kötü de olabilir.
Peki nasıl ayırt edecek hocam?
Şimdi elimizde
şeytandan mı, nefisten
elimizde
mi?
Elimizde çok güzel bir ölçü var. Bir Kur'an-ı Kerim.
Melaikeden mi, Allah'tan
ya,
mı?
İşte tabii burada bir mentor dediğimiz şeyh, tarikattaysak şeyhimiz var. Gidip ona sorabiliriz. Ama tarikatta değiliz, meraklıyız bu konulara. Bir kere bu fikir insanlığa bana faydalı mı, zararlı mı? Mesela git kumar oyna. Olmadık bir kötülüğe bak. Bir kötülük yap, içki iç, ne bileyim. Böyle bir şeyse bu bir kere şeytan.
Evet.
Nefisten de gelebilir. Şimdi diyorlar ki eğer şeytan kılık değiştirir, sana bir kötülük yaptırmak için 40 türlü takla atar. Tabir yerindeyse. Nefis ise illa ısrar eder. İlla şu tatlıyı ye gider gibi. İlla şu kötülüğü yap, ısrar eder durur.
Yani şeytan için önemli olan senin kötülük yapmanda. Aynen. Hangi kötülüğü yaptığın önemli değil yani.
Tabii.
Ama nefis ise bir tane kötülüğe kafayı takmasa illa onu yapmanı istiyor.
İlla ki. İşte illa kompütürde oyun oynayacaksın saatlerce. Evet. İlla ki olmadık.
Şimdi tabii hocam mesela bir içkiydi, kumardı vesaireydi. Bunların ahlaki açıdan kötülüğü meydanda. Diyelim ki bir ticaret yapacak insan, bir ticari hamle yapacak, riskleri de olan. Burada da içinden çeşitli şeyler geliyor. Havatır diyelim tasavvufta, içinden gelen sesler var. Bu gelen seslerin mesela meleki mi, şeytani mi, nefsani mi olduğunu ya da ilahi mi olduğunu nasıl ayırt edecek?
Kabaca,
çünkü olay nötr olay yani.
Kabaca bir haram helala bakıyoruz. Yani diyor ki ticaret yapıyorsunuz, şeytan yalan söyle diyor. Kandır bu adam anlamıyor. Safın birisi diyor. Şu an buna diyor şöyle
diyelim
dersin.
Diyelim ki hocam bir yere yatırım yapacak şimdi.
Şimdi bu kabaca bunu anlamak kolay.
Yani bu yatırım kar mı getirir, zarar mı getirir? Veya bu yatırım hakkaniyet, her şeyi de hani böyle ölçüp biçme şansı yok sonuçta hocam. Ahlaki açıdan da her şeyi tam ölçüp biçme imkanına sahip olmuyorsun. Diyelim ki bir fabrika yapıyorsun. Çevreye verecek olduğu zarar konusunda tam bir eminliğin yok yani.
Genelde insanlar karın olan şeyi iyi takip ediyorlar değil mi?
Evet.
Ne kadar çok para kazanacağım, yüzde kaç kazanacağım bunun peşindeler. Halbuki Allah Kur'an'da Allah adalet emreder. Adalet ise her şeyi yerli yerine koymaktır. Hmm. Yani siz bir karıncayı haksız yere incitiyorsanız siz zulmediyorsunuz. Bir ağacı gereksiz yere kesiyorsanız ağaca zulmediyorsunuz. O sizin kirli su, atık sularınızı sırf ucuz olduğu için arıtmadan denize, dereye akıtıyorsanız siz Allah'a, kullarına, hayvanata, ahirette belki kaç milyon hayvanla karşılaşacaksınız. Karıncasından kuşuna kadar diyecek, bu adam bizim suyumuzu zehirledi. Esas herkes her şeyin farkında. Yaparken herkes her şeyin farkında ama nefsimiz bazen hoş gösteriyor. Esas sıkıntı şurada Rıza Hocam. İyi mi kötü mü ayırt etmek kolay. Bazen kötü gibi gözüken iyiler, iyi gibi gözüken kötüler oluyor işte. Sıkıntı orada. Şeytan oluyor daha çok. Algı yap. Ya sen diyor şimdi üret. Aman boş ver çevreye. Bak yani insana yardım edersin. Ya hem yardım et insanlara hem çevreyi kirletme kardeşim. Değil mi? Yani bir kötülük yaparak iyilik yapmak zorunda değilsin ki. O yüzden
hatta
burada
bazen de şey adeti de var. Bakıyorsunuz adam mafya hocam ama acayip derecede de cömert. Biraz derinlemesine girdiğine bakıyorsun aslında şey yaptığı günahın ve zulmün farkında. Güya bu yolu kendini temize çıkartacak Allah'a karşısında.
Herkes yaptığının farkında. Yani 5 yaşında bir çocuk bile bir bardak kırsa ben kırmadım diyor hemen. 5 yaşındaki çocuk bile. Hatta bir şey söyleyeyim. Geçen bir yerde çok hoşuma gitti. Bir kedi diyor. Eğer sizin mutfaktan bir et parçasını çalarsa kaçar gider. Ya mutfakta keyifle yiyeyim der mi? Demez. Alır çatının tepesine çıkar orada yer. Ama sen o kediye aynı eti ikram etsen senin karşılığında keyifle yer. Ya hayvan bile çaldığı, yaptığı kötülükle farkında öyle diyeyim yani.
Evet.
Bir kedi kaçmıyor mu şey çaldığı zaman mutfaktan? Kaçıyor. Evet. Şimdi hocam o yüzden tabii burada bir de benim fakirin yeni bir burada teklifim olacak. Psikologlar ve psikiyatristler bir de manevi danışmanla beraber çalışması lazım. Ne demek yani manevi danışman? Psikolog, psikiyatrist vazifesini yapacak. Bir de işin dini boyutu var.
Evet.
Bir de o tarafını da şimdi öğrenmemiz lazım. Yani ya arkadaş ben bir iş yapıyorum ama bu yaptığım iş, hele bizim dinimiz baştan sona adalet, incelik, nezaket ve zarif insan olma dini. Böyle olduğu için de İslam'ın kuralları insanı, hayvanı, çevreyi, tabiatı her şeyi koruyor. İlişkilerimizi koruyor, ailemizi, eşimizi, bizi birbirimizden koruyor. Bizi bazen kendimizden koruyor. Hani insan ben kendimi sizden koruyabilirim. Ama kendimi kendimden nasıl koruyacağım? Yani bugün kumarbazlar, içki içenler, o mafyalar, adam öldürenlere zorla birisi mi? Git kardeşim birini öldür dedi. Hayır. Evet. Nefsine uyuyor. Nefsine ufak ufak uya en son gidip bir adamı öldürüyor mesela. Şimdi o yüzden bizim bu manevi danışmanlık konusunda ciddiye almamız lazım. Esasında her cuma hutbesi bir manevi danışmanlık ama bazen de gidip hakikaten nasıl psikoloğa para veriyorsak, psikiyatriste, doktora, mühendise Ya evet. Bir danışman bulup arkadaş ben şunu şunu yapıyorum ya. Sizce iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum demesi de çok önemli bence hocam.
Evet, yoksa ne oluyor? İnsan beyniyle ilgili hocam gidip şey çektiriyor. Diyelim ki MR çektiriyor. Beyninin durumunu anlamak için yani.
Kalbimizin durumunu anlamayalım mı?
Kalbimizin halleri de var yani. Onunla ilgili olarak da insan hakikaten bilgi alması lazım. Bilgiye ihtiyacı var. Ama bunu da her manevi danışman yapamaz herhalde. Bu konuda hatırı sayılır bir şey gerekiyor. Uzmanlık
tabii ki,
gerekiyor
tabii
yani.
Ki. Hem yani maddi ilimler hem manevi ilimler hem Kur'an hem sünnet.
Evet. Şey hocam İmam Gazali Kimya-i Saadet'te diyor ki kalp aleminin insanı şaşkına çeviren sonsuz halleri vardır. Zaten kalbin üstünlüğü şaşılacak hallerinin her şeyinkinden çok daha fazla olmasından ileri gelir. Birçok insanın bu hallerden haberleri yoktur. Bu ne zaman diyor? 1111'de vefat ettiğine göre o tarihi alalım yani.
Çok doğru.
Şimdi o zamandan bu zamana tabii insan modernite, aydınlanma felsefesi insanı hep kalbinden uzaklaştırmaya çalışıyor yani.
Öyle olunca işte hocam biz düşmanlarımızı, dostlarımızı tanıyalım. Yani konumuza birazcık geri dönecek olursak sufiliğin en büyük faydası ayet hadislerin gölgesinde bize düşmanlarımızı tanıtıyor. Şimdi evet. Düşmanımızı tanımazsak çok kolay avlanırız. Yani tabii Allah-u Teala diğer hayvanlara kıymetli hocam düşmanlarını içgüdüsel olarak tanıtıyor. Bir kuzu hiç hayatında kurt görmemiş olsa, hatta yetim olsa, annesi doğar ki ölse de,
evet.
Annesinden duymasa da bir kuzu kurdu gördü mü, kaçıyor ya. Ya bu benim gideyim bakayım bir dostluk yapayım demiyor yani. Hiç şansa...
Bu herhalde şey değil mi hocam? Mesela Kur'an'da geçiyor. Allah arıya vahyetti diye.
Her hayvana yani, vahyediyor.
Evet.
İhtiyacı kadar bilgiyi.
Yani o onda kodlu ve şey... Kuşaktan kuşağa genetik olarak
geçiyor.
Aktarılıyor yani.
Hayvanın hayatta kalması için o yazılım, o program beynine yüklenmiş. Hiç kimse öğretmese dahi bir ördek yavrusu da çıkar çıkmaz daha yumurtadan doğru
yüzmeye koşuyor. Doğru.
Aynen. Ama biz insanız. İnsan eşrefi mahlukat olduğu için bu alemin en mükemmel varlığı işte din alimleri, psikologlar, psikiyatristler ama bunlar da tabii dini eğitim almış olacak. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi öyle bir hocam psikolojinin felsefi temellerini biz bunu çok ihmal ediyoruz. Bugün maalesef materyalist, hedonist
evet.
Bir psikoloji anlayışı var. Rasyonalist. Yani dine, maneviyata, ahirete hiç yer vermiyor. Birisinin hakkını mı kaptırdın git zorla hakkını al. Yani ahiret inancı olsa bazen bazı işleri ahirete havale ediyoruz mesela. Hani bu bir kaçmacılık olarak değil ama gerçekten böyle bir alem de var. O yüzden Allah-u Teala... Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. Ya sen düşman. Sen düşman dostum diyebilir misin? Diyemezsin. O kendi taraftarlarını ancak yakıcı cehennem asabından olmaya davet eder. Bilelim ki şeytana tabi olursak, onun taraftarı olursak biz de gideceğimiz yer ahirette kötü. Tabi bu dünyada da kötü esasında. Yani ahiret tarafı psikoloji çok ilgilendirmiyor biliyorsun. Modern psikoloji.
Evet.
Kardeşim ben bu dünyaya bakarım diyor. Biz de diyoruz ki tasavvuf psikolojisi olarak ya tamam bu dünyada iyi yaşayalım ama ahirette var. Bir de şu var. Ahirette kötü olacaksak bu dünyada olmamız da mümkün değil. Yani zulmederek, insanlara haksızlık yaparak, tabiatı, çevreyi, insanı kirleterek bir yere de varamıyoruz. O yüzden bence bizim bu psikoloji ilmini İslami çerçeveden süzgeçten geçirerek tekrar yorumlamamız ve insanlığa tekrar sunmamız gerekiyor hocam. Hocam bir dua oku sana buradan. Peki hocam şeytan düşman. Ne yapacağız?
Evet.
Çok dikkatli olduğumuz gibi bir dua var. Bu duayı Allah ayette öğretiyor bize.
Ayette geçen
hocam,
bir dua.
Çok güzel. Hani böyle WhatsApp'ta falan uyduruk dualar geliyor böyle. Şunu 1000 kere söylemezsen evin yanar, araban yanar falan değil.
Evet.
Bu Allah'ın hocam bize emrettiği bu duayla tabii biteceğiz hocam şimdi. Bu duayı okuyayım ben size. Estağfirullah. وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ Ey Resulüm de ki şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Şeytanların verdiği vesveseden Allah'ım sana sığınırım. Rabbim onların yanımda bulunup beni saptırmalarından da sana sığınırım. Şeytan hem size devamlı kulağınıza, gönlünüze, beyninize fısıldadığı gibi bazen de yanınıza gelip kolunuza girmeye kalkıyor. Aman Allah'ım beni koru. Ayet bu kadar yani şeytan konusunda hassas hocam.
Evet.
Biz de ne diyelim dinleyicilerimize ve izleyicilerimize kulağınıza negatif kötü fısıltılar gelirse bu duayı okuyabilirsiniz.
Evet, doğa insanın yaradanıyla konuşması ne kadar güzel bir şey değil mi hocam? Hiçbir protokol yok yani.
Bir de hocam görünmeyen alemle alakalı konularda Allah'tan başka bize yardım edecek kimse yok. Allah'tan evet. Tabii onun melekleri var. Değişik güzel kulları da var ama yani bu kayıp konusu bunlar. Şeytan kayıp konusuna giriyor. Görmediğimiz evet. Varlık. Hani görseydik Ali Rıza hocam yardım et. Şurada bir kötü adam var. Gel beraber dövelim derdik ama böyle bir şansımız yok. O yüzden bu duayı da ben tavsiye ediyorum. Ali Rıza hocam ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık.
Eyvallah ustadım.
Haftaya inşallah yine bu şeytanın düşmanlığından nasıl kurtuluruz? Bunun psikolojik efendim çarelerine beraberce bakarız.
Eyvallah hocam.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.